Not Defterin 81. bölümünden herkese merhaba. Haluk Bey merhaba, nasılsınız?
Merhaba, teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Sağ olun, ben de iyiyim. Bugün ne konuşacağız? Bugün enflasyon verileri açıklandı sabah. Sıcağı sıcağına enflasyon verilerini soracağım size. Sonrasında tabii Cuma akşamından bu yana Merkez Bankası'nın aldığı tedbirleri konuşuyoruz. Orada Merkez Bankası ne karar aldı, ne anlamamız gerekiyor? Size onu değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonrasında bununla ilişkili olarak tabii rezerv tartışması da sürüyor. Kur baskısı devam ediyor mu? Merkez Bankası özellikle 19 Mart'tan bu yana ne kadar döviz sattı? Kimler aldı bu dövizi? Tüm bunları soracağım. Bununla ilişkili olarak tabii ki rezerv yeterliliğinde ne durumdayız? Bunları da size soracağım. Birçok konumuz var. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. İlk olarak size bugün açıklanan Nisan ayı enflasyonunu sormak istiyorum. Baktığımız zaman enflasyonun aylık bazda %3 civarına geldiğini görüyoruz. Beklentilerle karşılaştırdığımızda beklentilerin biraz altında gerçekleştiğini görüyoruz. İTO verileriyle karşılaştırdığımızda onun da altındayız. Size enflasyonu sormak istiyorum. Enflasyon verileri bize ne gösteriyor? Özellikle evet biz üfe tarafını gördük. Çekirdek enflasyon ne mesaj veriyor? İleriye dönük olarak ne noktadayız?
Yani manşet olarak baktığımızda, yani manşet tüfe olarak baktığımızda 3 beklentilerin alt sınırı diyebiliriz. Çünkü bu aydan biraz korkuluyordu Nisan ayından. Hem gıda fiyatları ile ilgili son dönemdeki işte don, zirai don ile ilgili riskler acaba Nisan ayına yansır mı diye bir korku vardı. Artı 19 Mart sonrası kur artışlarının işte Nisan ayındaki fiyatlara geçiş etkisi korkuluyordu. Artı elektrik zammı vardı ve bunun doğrudan ve dolaylı etkilerinin yansıması ki zaten bir kısmen gördük. Bunlar korkulan unsurlardı. Fakat ay içinde o yüzden acaba 4'e kadar falan çıkabilir, %4 gibi bir şey olabilir mi endişeleri vardı. Fakat ay içinde baktığımızda fiyatları izlediğimizde işlenmemiş gıda da yani meyve sebzede çok yansımadığını, geri geldiğini gördük. Daha doğrusu meyve fiyatlarında ağırlıklı olarak bir etki olduğunu gördük. Bunun da yansıması görece sınırlı kaldı. Artı akaryakıt fiyat indirimleri de en azından enerji tarafında biraz elektrik zammının etkisini sınırlamaya yardımcı oldu diyebiliriz. Sonuç olarak %3'lük bir enflasyon, hani Merkez Bankası'nın senaryosundan bahsetmiştim. 3.1'di üst sınır olarak Nisan için, yani en başta yılın başında koyduğunda. O yüzden aslında çok rahatlatacak bir veri değil tek başına bakıldığında ama en azından hani korkulan kadar olmadığı için iyi. Fakat şimdi tabii biz veya Merkez Bankası da daha çok manşet rakamlardan çok bunların mevsimsellikten arındırılmış eğilimlerine bakıyor. Öyle baktığımızda bunları da tabii TÜİK bir gün sonra açıklayabiliyorsunuz. Yani yarın göreceğiz. Ama önden bakınca manşet tüfenin mevsimsellikten arınmış rakamı muhtemelen 2.6 gibi bir şey olacak. Yani 3 gözüküyor ya, o mevsimsellik yukarı yönde. 2.6, geçen ay da 2.6 idi. Yani bir şey değişmemiş gibi, eğilim olarak bir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Bu da iyi, olumlu diyebiliriz Nisan ayındaki etkilere rağmen. Ama diğer çekirdek göstergeleri, yani B ve C endeksi, mal, hizmet fiyatlarına ana gruplar olarak baktığımızda bütün bunlarda yaklaşık 3'ün üzerinde aylık artışlar var. Yani oralarda biraz bozulma olduğunu görüyoruz. Bir önceki ay daha iyiydi bu rakamlar, Mart ayı. Hizmet dahil. Hizmette de 3 gibi bir rakam vardı. Şimdi 3.2 gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Bunlar benim tabii ön tahminlerim. Yani TÜİK açıkladığında yarın farklı biraz olabilir. Her iki yönde de farklı olabilir. Öyle bir ihtimal var. Ama hani Merkez Bankası da Nisan ayında ana eğilimde biraz kötüleşme göreceğiz diyordu. Onu dediğim, yani bunlar teyit ediyor. Ha bunlar ama bütün bunlar bize hani çok resmi değiştiren yıl geneli için tahminleri veya işte para politikasını değiştirecek şeyler değil. Yani geride kalmış bir şey, olay gibi bakmak lazım. Biraz daha ileri dönük bakmak lazım. Aslında burada temel sorun para politikası açısından fiyat istikrarından çok. Orada zaten orası zaten sorunlu, okey, ama yine de çok acayip Merkez Bankası'nın tahminlerinden çok uzaklaşmış bir enflasyon yok. Yani üst sınır olarak söylüyorum, 29 konuştuğumuz 30 mu olur, işte 31 mi olur falan, onu konuşuyoruz. Anket yıl sonu beklentileri bakımımızda. Yani çok acayip bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani aslında Merkez Bankası'nı zorlayan bu taraf değil şu aşamada. Tabii ki orayı birinci önceliği olarak söylüyor ama esas zorlayan unsur finansal istikrar. Yani finansal istikrar da niye finansal istikrar adı altında söylüyoruz? Döviz talebi aslında temelinde. Bütün hem para politikası kararlarının hem geçen Cuma gecesi gördüğümüz makro ihtiyati kararlarının arkasında bu döviz talebinin kesilememesi var. Niye? Hem de neye rağmen faizlerin koridor üst sınırında %49'a kadar taşınmasına rağmen, günlerdir orada durmasına rağmen kesilmeyen bir döviz talebi var. Ha tabii ki ilk etapta gördüğümüz boyutlarda değil ve gün gün de dalgalanabiliyor. Hatta zaman zaman işte girişler, çıkışlar, alımlar falan görüyoruz. Ama yine de öyle bir hem eli zayıfladı rezerv kaybettiği için hem de 49 seviyesinde tutmak zorunda kalıyor. Fonlamayı çok rahatlatamıyor. Fonlamayı haftalık repodan veremiyor fazla. Onu sınır tutmak zorunda kalıyor. Miktarları küçük tutuyor. Ve 49'da götürmek zorunda kalıyor. O bile ancak. Yani üst seviyede para politikasını sıkılaştırıyorsunuz. Yapabileceğiniz maksimumunu yapıyorsunuz. Yetmiyor. O zaman bu tedbirleri devreye alıyorsunuz. Yani öyle bir noktadayız. Bundan sonra da yani yakın vadede de Merkez Bankası açısından yine bunlar daha önemli olacaktır enflasyondan çok. Yani Mayıs enflasyonunun kaç geleceğinden çok. O da önemli. Veya işte bir 22 Mayıs'ta enflasyon raporu açıklayacak Merkez Bankası. 19 Haziran'daki toplantısına kadar başka toplantı yok. Ama 22 Mayıs'ta enflasyon raporu açıklayacak. Burada belki bir revizyon ihtiyacı da çok fazla olmayacak. Çünkü dediğim gibi şu anda beklentiler evet üst sınırda ama çok sapma ihtimali de azalıyor. Niye azalıyor? Çünkü lehte gelişmeler de var. Mesela petrol fiyatları %10 düşüşü bir puan aşağı çeker diyor mesela enflasyonu Merkez Bankası. Böyle baktığımızda %10'dan da fazla bir düşüş görüyoruz yani son dönemde. Cuma günü de gerilemesini sürdürdü, bugün de öyle. Bunları bir araya getirdiğimiz ve para politikasının sıkılaşmasının ekonomik aktivite ve iş talebi riskleri aşağı yöne çevirmesi de var. Yani daha fazla yavaşlama ihtimali getirmesi de var. Bütün bunlar aslında dezenflasyon anlamında yardımcı olabilecek unsurlara işaret ediyor. Yukarı yönlü risklerin devamına rağmen. O yüzden bundan sonraki karar da şeye bağlı olacak. Yani döviz talebi nasıl seyrediyor? Bu 49 faiz hep korunmak zorunda kalınıyor mu? Yani hiç bu 19 Haziran'a kadar bu gevşeyip gevşemiyor mu? Fonlama ile ilgili bir rahatlama yapılıp yapılmıyor mu? Bunlara bakacağız. Yoksa bir faiz indiriminden bahsetmek için erken. Yani şu anda 19 Haziran'a bakıldığında olasılık düşük gözüküyor. Faiz indirimine dönme olasılığı düşük gözüküyor. Daha sonraki aylara kalma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Yani bu bugünkü verilerde böyle gözüküyor. Ama ne bir sinyal olur diye baktığımızda gevşeme yönüne dönüyor mu diye Merkez Bankası. En büyük sinyal şu olur. Bir, haftalık repo ile verdiği fonlama miktarını arttırmaya başlar. Belirgin arttırır. Ve faizleri işte 49 değil de 46'ya doğru yakın satır gecelikte. Bu bir kere çok önemli bir sinyal olur. Bunları yaparsa ilerleyen dönemde. Bir de gün gün baktığımızda Merkez Bankası sürekli bir döviz alıyor konumuna geçerse yani tekrar bir rezervleri toparlıyor gibi bir duruma geçtiğini görürsek o zaman piyasayı 19 Haziran'da tekrar indirme dönme anlamında hazırlıyor olabilir. Öyle bile olsa öncelik tabii faiz koridorunun normalleşmesine verilmeli yani diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz üst sınırı 300 bas puan asimetrik bir durum var şu anda 46 iken. Öncelik aslında o 49'u işte 47.5'a yani 150 bas puanı aralığı döndürmek olmalı bence indirime geçmeden önce. Ama bunu nasıl hareket eder tabii şu andan öngörmek zor. Dediğim gibi kritik olaylar işte Mayıs enflasyonunu göreceğiz. 22 Mayıs'ta enflasyon raporunu göreceğiz. Bir de gün gün döviz talebini izlemeye devam edeceğiz. Hele ki bu son kararlar sonrasında acaba bunların da bir faydası oluyor mu? Tabii onu da gözlemek gerekecek.
Peki tam da bu noktada bu kararları açacak olursak fiyat istikrarındansa finansal istikrara yönelik olarak alınmış kararlar TL'ye teşvik edici kararlar olduğunu görüyoruz. Siz bu kararları bir bütün olarak nasıl değerlendirirsiniz?
Evet. Şimdi şöyle belli ki yani bütün hepsine bak üçüncü olarak baktığımızda döviz talebini sınırlamaya veya etkilerini sınırlamaya talebin yönelik, döviz rezervini destek vermeye yönelik ve TL'ye geçişi desteklemeye yönelik bir çerçeve olduğu görülüyor. Ama bunlar tamam şimdi etkilerinden bahsedeceğim ama bunlar hani problemin kök nedenini çözmüyor. Kök neden ne? Kök neden TL'ye güvensizlik. Yani bunlar onu çözecek bir şey değil. Bunlar o oluşan döviz talebine ve faizin 49 olmasına rağmen yetmemesine nedeniyle alınmış ilave tedbirler. O yüzden kök nedenini çözen bir şey değil. Yani onun o endişeyi, o güvensizliği, ha bu kararla alınır diye insanlar bir an fikir değiştirip güvenmeye başlayacak değiller. Yani onu söyleyelim. Onu söyledikten sonra şöyle bakalım. Öne çıkan ne var burada? İşte zorunlu karşılık artışı yabancı para. Bu zaten mevduata bir faiz ödenmiyor DTH'lar olarak baktığımızda. Mühim olan burada merkezin brüt rezervlerine katkı veriyor bir kere. Bunu yaptığınızdan da bankalardan yaklaşık bir 7 milyar dolar daha toplamış oluyorsunuz. Bir kere brüt rezervinizi arttırıyor. Ama brüt olarak arttırıyor. Çünkü aynı zamanda borç bu yani. Net olarak artmıyor. Net olarak artacak şey yok, karar yok. Bu var. Ne var? İhracatçılardaki o kararı geri çevrilen bir karar. Yani 30'lardan 25'e indirmiştik. İhracatçının zorunlu döviz devri oranı. Şimdi eski oranında üzerine çıktık. 35 çıktık. 10 puanlık bir artış yaptık. Yani her ay yaklaşık 2-2,5 milyar daha fazla döviz alma potansiyeli doğuyor Merkez Bankası açısından ve bu sürekli bir şey. Brüt rezerve desteklediğim zorunluluklar açık bir kerelikti. Yani bir kerelik 7 milyar geliyor ama bu her ay 2-2,5 geliyor olabilir. Ve bu net. Çünkü TL karşılığı aldığınız için satın alıyorsunuz dövizi. Net rezervinizi destekliyor. Daha da önemli. Bu iki kararın etkisini böyle söyleyebiliriz. Onun dışında ihracatçılara bu zorunlu döviz dışındaki döviz şeylerinde de %1 daha ilave bir kur desteği veriliyor. Bu da hep ihracatçının yaptığı bir çağrıydı. Çünkü biliyoruz ki bu rejimde ihracatçı açısından kurlar tabii yaklaşık işte %25, benim hesaplamam %25 olması gereken, yani kendi açılarından, maliyet açısından baktığımızda altında olduğu için bu destekler verilmeye devam ediliyor. Kararlarda bunu görüyoruz. Bunun dışında da gördüğümüz kararlarda tüzel kişilerin son dönemde bir döviz talebini görüyorduk. Şirketlerin yani. Onlara yönelik olarak da hem şey yapılıyor, bankalara tüzel kişilerin TL mevduat payını arttırma hedefi veriliyor. Dolayısıyla hepsi aslında baktığımızda aynı eksende kararlar ama dediğim gibi kök nedenini çözmüyor.
Kök nedeni Merkez Bankası çözebilir mi?
Çok iyi bir nokta, çözemez. Merkez Bankası çözemez. Aynen. Çünkü hep bunları konuştuk ya son dönemde, hani bu program başladığında hani belli bir ölçüde büyük hikaye dezenflasyon falan diye anlattım. Onun altındaki temel varsayım siyaset ekonomi önüne geçmeyecek. O zaman merkez rahat hareket edecek. Gerektiğinde işte faizi arttıracak. O tekrar akımları TL lehine çevirecek falan. Bunları yaptık zaten. Bunları gördük. Bunların etkilerini gördük öyle. Hala Merkez Bankası rahat hareket ediyor. Onunla ilgili beklentilerimi de söylemiştim. Yani siyaset o anlamda Merkez Bankası'na engel olmayacaktır. Yani faiz artışı gerekiyorsa faiz artışı yapacaktır. İndirimi gerekiyorsa indirim yapacaktır. Veya ne karar alması gerekiyorsa alacaktır. Onunla ilgili benim çok şu anda şüphem yok. Ama bu güvensizliği arka planında hem yerli yatırımcının hem yabancı yatırımcının bu programı sürdürülebilir olan inancı, yani siyaset desteği şu an için oluyor gibi, mecburen var gibi gözükse de belirsizlikler, siyasi yapının daha da karmaşıklaşması, işte son karar 19 Mart sonrasında, bunlar bence bir türlü TL'ye olan güvensizliği arttırıyor. Yani oraya da Merkez Bankası'nın yapacağı bir şey yok. Orayı ancak yine bu duruma yol açanlar ancak düzeltebilir. Bundan sonraki alacak şey kararlarla. Ama kimse emin değil. Yani gerilim, tekrar bir gerilim daha da artar mı? Tekrar başka hamleler görülür mü? O yüzden bence bunun daha çözülmesi veya bu anlamda TL'ye güven getirecek bir şey görmeyeceğiz yani.
Dövize talep ne noktada, hala devam ediyor mu güçlü bir şekilde? 19 Mart'tan bugüne kadar geçen süreçte sizinle daha önce de konuşmuştuk. Siz hesaplamalarınızı anlatmıştınız. Ne kadar döviz satıldı?
Yani 14 Mart'tan başlatırsak, ki arada olduğu için, hafta içi olduğu için 19 Mart ve 25 Nisan'a kadar getirdiğimizde döviz satışı yaklaşık 53 milyarı biraz aştığı gibi gözüküyor. Yani altın etkisini falan dikkate aldığımızda, altın çünkü yukarı yönde gittiği için onun etkisini de dikkate almak gerekiyor. Toplam rezervler düşüşü 30 milyar civarı oldu. Yani birebir onun kadar olmadı çünkü destekleyen şeyler de vardı arada. Net uluslararası rezervler 39 milyar dolar civarı düştü. Tüm swaplar hariç Nur'da, yani net uluslararası rezervlerde 49 milyar dolar civarı düştü bu süreçte. Ve dediğim gibi döviz satışı 53 gibi gözüküyor. Burada da bu satışın en başta da söylediğimiz gibi, zaten bunu Mehmet Şimşek de televizyon yayında da söyledi. Bu döviz talebinin %58'i yabancı yatırımcıya gitti dedi. %34'ü şirketler ve 7-8'i de vatandaş dedi. En baştan beri söylüyordum, vatandaşın talebinin %7-8 seviyesinde olmasını, yani bunu söylemeleri onlar açısından çok rahatlatıcı bir durum. Yani çünkü en büyük potansiyel burada. Yabancı şeyi, yabancının pozisyonu belli. Çıkabileceği şey belli. Maksimum belli. Halbuki işte TL'ye güvensizlik yerli yatırımcıda kalıcı hale geldiğinde, siz ne yapsanız, 49 da yapsanız, 59 da yapsanız, bir noktada vatandaşı tekrar TL'ye döndürmeyebilir. En büyük tehlike bu. Hatta en ufak bir tetikleme durumunda, bir tetikleyecek bir güvensizliği, tetikleyecek bir şey olduğunda mevcut TL yatırımlarda tekrar dövize dönebilir. O yüzden en çok korkulan şey bu. Bunun altını çizmemin nedeni bu. Şirketlerle ilgili bir şey vardı. Onu normal görüyoruz bu dönemde. Çünkü döviz kredileri çok arttı. Reel sektörün açık pozisyonu artmaya başladı. Tabii ki şirketler sinyali doğru yönde anlı. TL değerlendiği ortamda tabii ki TL kredileri de çok pahalı olduğu için döviz kredilerine yöneldiler maliyet olarak. Ama tabii böyle bir kurla ilgili her ne kadar etki sınırlı olsa da, savunulsa da kur, şirketleri rahatsız etti ve o pozisyonlarını azaltmaya yöneltti. Ondan dolayı bir talep görüyoruz. Bu da önemli tabii ki. Burada da çünkü potansiyel çok ama onu idare etmek belki daha kolay vatandaşa göre. O yüzden çok buraya önem veriliyor. Benim izlediğim veriler de yani bu dağılımı doğruladı. Yani aşağı yukarı yabancı çıkışları daha çok carry trade tarafında gördük. Ama son haftalara baktığımızda bu 25 Nisan sonrası daha doğrusu son haftalarda hem 25 Nisan haftasında hem evet bir sonraki haftada muhtemelen ufak da olsa carry trade'de girişler gördük. DTH artışlarının yavaşladığını gördük. Yani yatışmış gibi duruyor. Ama yatışsa da aslında umut edilen bu faiz seviyesinde tekrar alım yapması Merkez Bankası, döviz alımı dönmesi onu görmediği için öyle de bir durum var. Takip etmeyi sürdüreceğiz.
Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programlarda siz Merkez Bankası'nın kur rejimi üzerine IMF'nin yaptığı değerlendirmelere aktarmıştınız. Ona bağlı olarak rezerv yeterliliğinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, IMF'nin nasıl değerlendirdiğini anlatmıştınız. 60 milyar dolara yakın bir satıştan söz ettiniz. Rezervlerdeki bu erimeyi nasıl yorumlamamız gerekiyor? Rezerv yeterliliği için önümüzde bir risk var mı? Ne durumdayız? Evet.
Şöyle diyeyim. O zaman konuşurken böyle bu olay yoktu tabii bunları anlatırken. Yani bu 19 Mart öncesi bile aslında yetersizdi rezervler. Şimdi daha da yetersiz oldu. Onu bir kere söyleyelim başlık olarak. Ama niye böyle diyoruz? Şundan diyoruz. IMF baktığı zaman bir kere kur rejimine bakıyor önce. Bu kur rejimi serbest dalgalı mı? Yoksa sabit bir kur rejimine yakın mı? Bizimki ikisi arasında bir yerde. Bunları da anlatmıştık. Aslında dalgalı olsa merkez demek ki kur artışlarını savunmayacak. Yani kur artışlarını engellemek için rezerv kaybetmeyecek demek. Piyasaya bırakacak çünkü. Yani dalgalı kurda öyle değil mi? Ya da çok sınırlı müdahaleler yapacak. Oysa biz yüklü yapıyoruz. O zaman biraz sabit kura benziyor gibi oluyor. Dolayısıyla o zaman da IMF'in hesaplamalarında sabit kur rejiminde Türkiye'yi veya yönetilen kur diye adlandırıp Türkiye'yi sabit kur rejim parametreleriyle hesaplanıyor. O zaman acayip zaten yetersiz çıkıyordu. Yani öncesinde de rezervler 60 milyar dolar azalmadan da yetersiz çıkıyordu. Şimdi daha da yetersiz çıkar. Yani öyle bir problem var. Bu değişmedi. Yani bu durumu daha da kötüleştirdi. Ama şimdi tabii tam olarak sabit diye de varsaymak da doğru olduğunu düşünmüyorum kur rejimini. Çünkü elinizde faiz silahı var en azından. Onunla birazcık daha dizginleyebiliyorsunuz. Daha arada bir şey de olmalı. Ama bizim tekrar hani bu hele bu kayıptan sonra hem bunu yerine koymamız hem üzerine koymamız. Bizim rezervleri yani böyle 200 milyar doların falan üzerine atmamız gerekiyor. Yani bu en azından yerli ve yabancı yatırımcı bu kaygıları azaltmak için bunu halletmemiz gerekiyor. Bunu da borçlanarak falan değil, döviz satın alırken biriktirerek yapması gerekiyor. Ama bu da hani böyle bir şey var mı? Şu anda bir ortam var mı? Uygun ortam var mı? Ne dünya konjonktürü ne Türkiye'deki şu andaki güvensizlik falan. Bunun da çok kısa vadede olmayacağını düşündürüyor.
Haluk Bey çok teşekkür ederim. İsterseniz bu haftalık burada noktayı koyalım.
Teşekkürler.
Önümüzdeki teşekkür hafta ederim. Tekrar görüşmek üzere.
Sağ olun.